Ayrım 6, sayfa 86. Pasifik'te Rusya kıyılarından Tatar Boğazı ile ayrılan ince uzun bir ada Sakalin. Batısında Japonya'nın Hokkaido adası var. Çehova cehennem bile güzel mi dedirtecek kadar güzel gerçekten. Ve mineral zengini 1869-1906 arası muhtelif çarların Sakalin kulağına sevk ettikleri siyasi ve diğer mahkumların sayısı en az 30 bin. Sovyet rejiminin gönderdikleri ise sayılamıyor bile. Alexia dönüyor, Anton Çehov diye başlıyorum. Aklımın gelgitlerine alışık artık şaşırmıyor. Sakalin'le büyülenmişti. Şöyle bir bakıyor. Yes, bir yandan da nefret etmişti. İntelijeninin Blatnoy Mira'ya ilişkin duyguları böyle bir şey olabilir mi? Yaşaya kalma savaşı veren mahkumlara duyulan hayranlık ve nefret. Bir şeyler söylemek üzereyken vazgeçiyor. Bak burada kimler var? İşaret ettiği yana dönüyorum. Yüzbaşı Sally Miller ve teğmen Tiffany Hunter, Kurtuluş Ordusu subayları kalabalığı yararak yaklaşıyorlar. Dipnot, Kurtuluş Ordusu subayları Salvation Army. Harlampi çiftlikteki işlerini bitirdiklerini, bugünlerde ayrılacaklarını söylemişti. Aklımdan tamamen çıkmış. Mutat ütülü hallerinde değiller, hatta dağılmış görünüyorlar. Bir gün önce geldiklerini, Oktyabrskaya'da yer bulamadıkları için geceyi istasyonun dinlenme odalarında geçirmek zorunda kaldıklarını anlatıyorlar. Dipnot, Oktyabrskaya, Yekaterinburg'da bir otel. Dinlenme odaları dedikleri geciken trenleri bekleyen yolcular konaklayabilsinler diye düşünülmüş istasyon misafirhanesi. Odalarda cinsiyet ya da yaş farkı gözetilmeksizin birden fazla yolcu konaklayabiliyor. Valizler, paketler, sepetler, ekmekler, sosisler, hatta kurumaya bırakılan çamaşırlar, tek köz bir gecikondunun ya da kapasitesinin çok üstüne çalışan öğrenci yurtlarının kaçınılmaz derbederliğini anımsatıyor. Tümüyle yabancı birileriyle mahremiyet paylaşımı olmazmış zannederdim ama oluyor. Yüzbaşı Sally tren gürültülerinin uyutmadığını söylüyor. Teğmen Tiffany odayı paylaştıkları iki yaşlı kadının horladıklarını anlatıyor. Oda hizmetlisi bayan saat başı trenimizin kalktığını söylemek için uyandırdı. Moskova'ya gittiğimizi bir türlü anlatamadık. En son sabah 6.30'da geldi, beşimizi de ayağa dikti. Odayı boşaltmamız gerektiğini bildirdi. Believe me, we were happy to do so. Moskova-Yekaterinburg arası 26 saat, 15 dakika, resmi tarife, İncil-i Şerif vaizleriyle geçirme düşüncesi bile sıkıntı veriyor. Subaylar dinlenme odalarında da olsa yatacak yer bulmaktan çok mutlu olduklarını anlatıyorlar. Ertesi gün mutlaka Moskova'da olmaları lazım. Çünkü başkentte 6.000'den fazla Dağıstanlı'nın tutuklandığı, 20.000'den fazla Çeçen ve Kafkasyalı'nın ölüm kamplarına gönderildikleri duyumunu almışlar. Masum olsalar bile serbest bırakılmak için 5 ila 10 bin dolar arasında değişen bir para ödemeleri isteniyor. Tek suçları Moskova'da yaşayan bir Kafkasyalı olmak. Polis ve askerler yeni bir kazanç kapısı bulmuşlar. Kafkasyalılardan haraç alıyorlar. Teğmen Tiffany, Alexia çantasından çıkardığı ayrıntılı listeleri gösteriyor. Tarih 18-20 Eylül, Yüksekliğin 3 numaralı polis karakolunun pasaport bölümü kayıtlarına göre 18 Eylül sabahı İdari Suçlar Yasası'nın hafif serseriliğe ilişkin 158. maddesi gereğince tutuklanan Takayev ailesi, 5 gün süreyle adi suçlularla birlikte tutuldukları nezarethanede kimliklerini gizleyen polisler tarafından sahte dolar ihracatı, gerillalara yataklık gibi suçlarla itham ve tehdit edildikten sonra salıverildiler. Evlerine döndüklerinde dairelerine kilit vurulmuş olduğunu gören Takayevlere bölge askeri asayiş komutanlığı tarafından eşyalarını iki gün içinde boşaltmaları emredildi. 19 Eylül'de Nalçik'e gitmek üzere Moskova'yı terk eden Takayevler, Nalçik'te annelerinin yaşadığı misafirhaneye kabul edileceklerini umuyorlar. Aynı gün tutuklanan Bukovlar hasta çocuklarını 18. hastaneye götüremedikleri için küçük kızları, 4 çocuk annesi Zaynab Sadulayeva'nın 11 yaşındaki oğlu Umar kritik kanser, sağ antebarkliyomunda sarkoma kemoterapi görmekte olduğu. Alexi listelere baka dursun. Yüzbaşı Sally'nin telaşla heybesini karıştırdığı görülüyor. Bir şey kaybetmiş olmalı. Epey bir aranıyor, sonunda thank goodness elindeki kağıtlara sarılı büyükçe bir tuzluk boyutlarında bir nesne. Görmek isteyip istemediğimi soruyor. What is it? Özenle açtığı kağıtların altından Ural kehribarından oyulmuş bir köpek biblosu çıkıyor. Sally Ortino diyor, Fransız bulduğu. Yusi Tatyana, Çar'ın ikinci büyük kızıydı. Ortino hayatına girdiğinde 17 yaşında. Günlüğünde yavrunun nereden geldiğini, onu ne kadar sevdiğini ayrıntılarıyla anlatır. Kısa yaşamının en zor günlerinde bile Tatyana Ortino'dan ayrılmayı reddetti. Bu istasyonda bağıran, yumruk sallayan kalabalığın arasında bir eliyle bavulunu sürüklerken Ortino'yu göğsüne sımsıkı bastırmış, bileklerine yükselen çamurda yürümeye çalışıyordu. Bu 14 Nisan 1918'deydi. Tam 2 ay sonra 16 Haziran 1918 gece yarısı Tatyana ve ailesi kurşuna dizildiler. Birkaç yıl kadar önce kalıntıları atıldıkları madenden çıkarıldı. İnsan kemiklerinin arasında kayıtlara Terrier tipi küçük bir köpek diye geçen Ortino'nun iskeleti de vardı. Ortino ve Tatyana ölümde bile ayrılmadılar, birlikte gömüldüler. Biblo'nun başını okşadı, lafı değiştirdi. Well, Asya-Avrupa sınırını görmeye fırsat bulduğunuzu umarım Bayan Gürelli. Yekaterinburg'dan 45 kilometre ötede devasa bir sınır taşı, daha doğrusu abide var. Masanın öteki ucundan Teğmen'in kurtuluş ordusu Mr. Beryozovski'nin Çeçenistan'daki etkili gruplarla temas kurulması önerisini destekliyor. Gospodin Zelenski dediğini duyuyorum. Başkan Maşadov'un olaylara hakim olamadığını teslim etmek durumundayız. Mr. Beryozovski'nin önerdiği gibi Başbakan Putin'in Şamil Basayev, Ruslan Gilayev gibi liderlerle görüşmeler başlatmasının uygun olacağını düşünüyoruz. Şennur Hanım'ın Gospodin Beryozovski'ye Ruslar petrol diplomasisi ustası derler, Güloya Hanım dediğini hatırlıyorum. Çeçenlerle ortak petrol işi yapıyor. Barış olacak ki adamın işleri yürüsün. Bu işler için politikaya girdi. Barış müzakerelerini o yürütüyor. Salvation Army, Rabinovich'in de Rusya'nın en cüretkar, en kurnaz oligarkı dediği adamı desteklemekten bahsediyor. Dünya çapında bir dalavereci, hilebaz, soğukkanlı ve şerir, Rönesans İtalyası'nın prenslerini hatırlatıyor dediği adamdan. Son 6 yıldır iktidarın tepesindekilerle birlikte hareket ediyor. Bürokrasi de darbe üstüne darbe yaptı. Ekonominin durumu ne olursa olsun kazanan Beryozovski oldu. Anlaşılan misyonerlerin bir diğer görevleri de Rus siyasetini yönlendirmek. Ellerindeki matbu listelerin ima ettiği ciddiyetlerine, adanmışlıklarına duyduğum hayranlığın hızla kaybolduğunu hissediyorum. Dilimin ucuna kadar geliyor. Who the hell is Mr. Beryozovski? Dipnot, Mr. Beryozovski de kim oluyor? Susuyorum çünkü cevabı biliyorum. Mr. Beryozovski bir milletvekili. Kaldı ki Çeçenistan'ın bir an önce huzura kavuşmasına itirazım söz konusu olamaz. Ne ki yüreğimdeki kurtçuk Putin bu adamın sözlüğüyle hareket etmesin diye kıvranıyor. Etmedi nitekim. 3 ay kadar sonra Şubat başlarında Kremlin'in Çeçenistan sözcüsü Yasir Jemtski, Moskova uluslararası teröristlerle masaya oturmayacak dediğinde televizyon Basayev'i ayağı kesilirken gösteriyordu. Grozny'den Alhankala'ya çekilirken mayına basmıştı. Dipnot, 4 Şubat 2000. Basayev'in sakatlanmasına kötü temennimin neden olduğu şeklindeki suçluluk duygusundan günlerce kurtulamadım. Beryozovski adını her duyduğumda irkildiğimi bilen Alexi yan gözle bana bakıyor. Dağ diye fısıldıyorum, Beryozovski haydutu her yerde karşıma çıkıyor. Gözümde yeni Rusya'nın cümlesi oldu çıktı bu adam. Beryozovski'nin fiziği Yahudilerden haz etmeyenlerin ön yargılarına birebir uyduğu için adama antisemitistlerin rüyası derlermiş. Bir rivayete göre de hahamlar sülalesinden. Ancak Rusya'nın bu en aleni Yahudisinin cemaatine de hayrı yok. Tereza Rus Yahudilerinin zorlu iskana tabi tutuldukları Pale'de Tzedakah müessesesi sayesinde ayakta kaldıklarını anlatmıştı. Dipnot 1762-1915. Tzedakah İbranice'de adalet demekmiş. Kelimeye bir daha baktığımda sadakayı tanımıştım. Nitekim onlarda da iyi kalpli zenginlere has bir davranış değil, bir sosyal yardımlaşma kurumuymuş sadaka. Böylece yaratılan kaynak yoksulların nafakalarını karşılamakta kullanılıyor, öğrencilere üniforma, askerlere koşer, kumanya, öksüz gelinlere çeyiz, yetimlere aylık ve benzerleri. Bir hesaba göre zorunlu iskan bölgesindeki nüfusun %14'ü, Ukrayna Yahudilerinin %20'si aynı yadayı nakdi sadakayla geçinirmiş. Özellikle de kıtlık zamanlarında binlerce Ortodoks'un Yahudiliğe ihtida etmek istemelerinin nedeni Cadakah müessesesiydi. Güloya, Slavlar kendileri kırılırlarken Yahudilerin açlıktan ölmediklerini görüyorlardı. Hahamların yerel Rusların Yahudiliğe geçmelerini yasaklayan o kararı çıkartmak zorunda kalmaları bundandır. Nikolay Çigildiyev öyküsünü hatırlıyorum. Nade Ivanova'nın Zaporojiya kazaklarını 4. Mahmud'a mektup yazarken gösteren yağlı boya tablodan yola çıkarak anlattığı öykü. Mujikler besili Yahudilerden nefret etmiş olmalılar. Yoksulların yaşama haklarının teslim ve tescilinin ne Çarlık Rusya'sının ne Rus Ortodoks Kilisesi'nin ne de Bolşeviklerin öncelikli meseleleri olmamış olduğunu düşününce yüzlerce komplo teorisi üretmiş olabileceklerini düşünmek zor değil. Bu Beryozovski dini bütün bir Yahudi de olamamış. Hahambaşı Adolf Şayeviç adamın ömrü boyunca tek bir kopek sadaka vermediğini söylüyor. Bir kez bir Yahudi korosu için birkaç yüz dolar vermiş, hepsi bu. bir ara vaftiz olduğu söylentisi çıkmış. Müslüman kazanda Ortodoks Kilisesi'ni ziyareti sırasında İslavroz çıkardığı, sonra sinagogda huşu içinde ağladığı, oradan camiye geçtiği imama eski eşlerinden birisinin Tatar olduğunu söyleyerek İslamiyet'e yakınlığını ifade ettiği anlatılıyor. Birisi Moskova Devlet Üniversitesi'ne matematik bölümü olmak üzere iki üniversite bitirmiş. Uygulamalı matematik doktorasından sonra tam 25 yıl Rus Bilimler Akademisi'nde karar teorisi üzerinde araştırma yapmış. İş adamı olarak ortaya çıkması 1989. Logovaz isimli bir şirket kuruyor. Jiguli marka otomobillerin üretici Avtovaz'ın yazılım işlerini alıyor. Aradan bir yıl geçmeden 1990'da satışa yöneliyor. 1990 Gorbaçev'in Nikolay Rishkov'u başbakanlıktan azledip yerine Valentin Pavlov'u atadığı yıl. Beryozovski Yeltsin'in imaj yapımcısı kızı Tatyana Dayachenko'nun kendisine çağdaş Rasputin ünvanını kazandıracak kadar yakın arkadaşı. Pavlov'un kamu iktisadi teşebbüslerinin fiyatlarını serbest bırakma niyetini öğrendiğinde yaptığı ilk iş Avtovaz'ın başbayiliğini almak. Bu arada temin ettiği banka kredisiyle fabrikanın üretimini tanesi 200 dolardan kapatmak. Narhın kaldırılmasını müteakip otomobillerin tanesini 5000 dolardan satıyor. Birkaç ay içinde 120 milyon dolar vuruyor. Paranın bir kısmıyla Avtovaz'ın sistemlerini iyileştiriyor. Fabrika direktörü kadim dostu Vladimir Kadannikov bu iyiliği karşısında Beryozovski'ye yeni bir otomobil fabrikası kurması için vergi indirimi, teşvik ve benzeri hususlarda yardım ediyor. Söz konusu yardımlardan birisi Başkan Yeltsin adına Londra'daki Barclays Bankası'na yatırılan 3 milyon dolar. Vasily amca bu gizli zanaçkasından her ay 16 bin dolar faiz geliri elde ede dursun, Tatyana'ya mücevherler, spor otomobiller armağan ediliyor. Beryozovski özelleştirilen birinci kanalın ve Aeroflot'un hisselerini kapatıyor, petrol işine giriyor. 1996 itibariyle servetinin 3 milyar dolar olduğunu, Rus ekonomisinin %50'sini kendisinin de dahil olduğu 7 iş adamının kontrol ettiklerini övünerek söylediğine şahidim ki, Rus halkı şöyle dursun, beni bile çileden çıkaran bir umursamazlıktı. Takma adı Adam Smith olan bir adam var, Amerikalı. 1966'dan beri para oyunu, süper para, kağıt para, kükreyen 80'ler gibi sıradan insanlara Wall Street'in para yapma yöntemlerini anlatan bestseller finans kitapları yazarmış. Dipnot, The Money Game, Super Money, Paper Money, Powers of Mind, The Roaring Eighties. Asıl adı Goodman ve The New York Times gazetesinin yayın kurulunda. 1984'te Amerika'nın ünlü PBS televizyonunda Adam Smith'in Para Oyunu isimli bir program yapmaya başlamış. Program fevkalade başarılı olmuş. 13 yıl sürmüş, bir düzine Emmy ve benzeri ödüller almış. 40'tan fazla ülkede yayınlanmaya başlamış. Sonunda adam kendi televizyon şirketini kurmuş. Dipnot, Adam Smith Global Television. Yayını orada sürdürürmüş. Rusya'da gösterime giren ilk Amerikan business show da bu programmış. Adam Smith'in fiziği antisemitistlerin rüyası olması bağlamında Beryozovski'yi aratmıyor. Benim izlediğim bir saatlik bölümü anonslarda Rusya'nın ilk bağımsız televizyonu olduğu defaten vurgulanan NTV'de yayınlandı. Rusya tehdit mi, vaat mi? Dipnot, Adam Smith Russia, Threat or Promise? Anonslarda NTV'nin akıbetinin Putin'in demokrat olup olmadığının ölçüsü olacağı da ayrıca tekrarlandı. Çiçeği burnunda Putin'e aba altından sopa gösterildiği açıktı. Nedenini neden sonra anlıyorum. Meğer NTV'de Teresa'nın bir yandan sahneye oyunlar koyarken diğer yandan da taksi şoförlüğü yapıyordu. Şimdi Most Medya ve Bankacılık İmparatorluğun başında dediği Vladimir Guzinski'nin KGB ile yakın ilişki içinde olan Most Bankası Primakov-Lujkov ittifakını kaynaklıyor. Oysa Putin o günlerde Yeltsin'le birlikte hareket ediyor. Beryozovski'den farklı olarak ortalarda fazla görünen bir adam değil Guzinski. Rabinoviç nedenini yarı şaka yarı ciddi, onun yüzü daha da Yahudi diye açıklıyor. Bu da 1952 Moskova doğumlu. Teresa'nın büyük babası Alexander Deutsch Kornblatt gibi Guzinski'nin büyük babası da 1937'de öldürülenlerden. Anne annesi 9 yılını Gulag'da geçirmiş. Guzinski kariyerine mühendislik okuyarak başlamış, bırakmış, Moskova Petrol ve Gaz Enstitüsü'nde çalışmış, askere alınmış, dönüşte Moskova tiyatro okullarından birisine girmiş. 81'de mezun olduktan sonra bir süre taşra tiyatrolarının birinde müdürlük yapmış. Moskova'ya geri dönmüş, festivallerde art direktör olarak çalışırken bir yandan da taksi şoförlüğü yaparmış. 86'da iş hayatına metal işleri yapan küçük bir şirketle başlamış. Oradan bir banka, MOST isimli mali endüstriyel grup, Radyo Eho Moskovi ve en önemlisi uydu yayını yapan NTV'nin sahibi olmuş ki, NTV Rusya'da 50'den fazla yerel istasyonu bünyesine toplamış olan bir dev. Ayrıca bir günlük gazetesi, Newsweek'le ortak bir haftalık dergisi var ve İsrail'in ünlü Ma'ariv gazetesine ortak. Şennur Hanım'ın doğum gününde adam akıllı sarhoş olan Rabinovich, Guzinski'nin ofisine havaalanlarındaki gibi bir metal dedektöründen geçirilerek girdiğini anlatmıştı. Adamın çalışma masasının karşısındaki köşede cam sandık içinde dev bir boa yılan var. Onun yanında Guzinski'nin çocukken pinpon turnuvasında kazandığı Lenin kabartmalı kupa. Onun yanında Yeltsin'in 1996 seçimlerindeki yardımları için teşekkür mektubu. Onun yanında da ABD Kongresi'nden Rus-Yahudi yaşamının canlanmasına katkıları nedeniyle aldığı nişan. Koyu mavi zırhlı bir Mercedes'le dolaştığını, tenis oynamaya 15 korumasıyla gittiğini söylerken yüzünün aldığı ifade, bana Rabinovich'in Guzinski'yi kıskandığını düşündürmüyor desem yalan. Haksız da olmadığını düşünüyorum. Bu adamlara kıyasla David'in kendi patronu Konecki'nin sütten çıkmış kaşık gibi durduğu kuşkusuz. Guzinski, Zhivkov-Primakov ikilisinden yana değil miydi? Yeltsin'den aldığı teşekkür mektubu da neyin nesi? Alexei bu da sorulur mu der gibi bakıyor, anlıyorum. Guzinski, Vasily amcanın muhtelif reenkarnasyonlarından biri olarak tahtirevalli oynamayı herkes kadar iyi biliyor. Yine de 1996 başkanlık seçimlerinde Yeltsin'i desteklemek için fon havuzu oluşturan 6 bankerden birisi olduğunu duyduğumda tepkim ben bu Rusya'nın içinden çıkamayacağım. İçimden havlu atmak geliyor. Bu saatten sonra yapamayacağımı da biliyorum. O gece David'in çenesi açılıyor. Guzinski'nin Dünya Yahudi Meclisi'nin uzantısı olan, dipnot, Jewish World Congress, JWC. Rus Yahudi Meclisi'nin arkasındaki adam olduğunu da öğreniyorum. Rabinovich, Ken Schwartz gibi Yahudiliğin yerine egemen kültürün değerlerini koyduğunu iddia eden bir liberal. Yurttaşlarının tanrı arayışına, yani Bogoist Katerslo kapılmış olmalarına alayla söz ediyor. Perestroika'dan sonra Ortodokslar, Müslümanlar gibi Rus Yahudileri de tanrı arayışına girdiler bayan. İşi nasıl ısrar edince ortaya çıkıyor. Meğer Tatum'un öldürüldüğü gece Starlight'la birlikte yemek yedikleri Yeltsin'in koruma şefi Alexander Horjakov, Beryozovski'nin 1996 seçimlerinde kan çıkarlarını korumak için aynı savaşta savaşacaklarını ilan ettiği adam. İfade aynen bu. Kan çıkarları için savaş. Bu Horjakov ve avenesi seçim öncesi bir gün Guzinski'nin ofisine basmış, Guzinski'ye canın paradan kıymetli olduğunu hatırlatmışlar. Mesaj yerini bulmuş, Guzinski ailesini kaptığı gibi Londra'ya kaçmış. David Vladimir Guzinski'nin biçare Tatum gibi saf bir kovboy olmadığını söylüyor. Bana asla zarar veremezler, uluslararası olay olur diyeceğine, Yahudi davasını desteklemesi halinde uluslararası topluluğun korunması altına gireceğini hesaplamış. 1996'nın ilk aylarında Rus Yahudi Kongresi'nin kurulmasına ön ayak olmuş. 1 milyon doları aşkın bağış yapmış. Bir de İsrail pasaportu edinmiş. KGB ilişkilerine dair iddialarını sorduğumda omuzlarını silkmişti. Adam eski KGB çalışanlarına iş verdi bayan. Rusya'da güvenliğimizi sağlayacağını bilseniz şeytanın ta kendisi olsa işe alırsınız. Guzinski de böyle dermiş nitekim. Ne ki Asli Kurbağa'nın yaşaya kalma güdüsü devreye girmekte gecikmiyor. Vasily amca Guzinski'nin federasyonunu dengeleyecek rakip bir Yahudi örgütü kurmaya girişiyor. Chabad Lubavitch tarikatının Rusya şubesi, namı diğer Rusya Yahudi Cemaatleri Federasyonu, 1999 Duma seçimlerinden önce faaliyete geçiyor. Guzinski'nin kongresinin yeni zenginler kulübünü andırdığını sezinleyen Yeltsin, Chabad Lubavitchçilere halktan kopmamaları talimatını veriyor ki, bu ekonomi politikalarının perişan ettiği Golskiler gibi orta sınıf Yahudilerin oylarını cemaat başkanları aracılığıyla garantilemeye yönelik. Bizim Moskova'ya döndüğümüz günlerde önce Yeltsin ardından Putin federasyon yetkilileriyle bir araya gelmişlerdi. Lubavitchleri Ignat Solzhenitsyn'in aylar önce Amerika'dan getirdiği kasetten biliyorum. Ukrayna'da yükselen Yahudi düşmanlığı hakkında bir televizyon programıydı. Amerikan Yahudi lobisinin ünlü ismi Morley Safer sunuyordu. Albay Ivanov'un büyük kızı Natasha Ivanova, konuşmacılardan Yakov Blah isimli Ukraynalı hahamının, Habbat'ın führeri olarak bilinen New Yorklu cemaat reisinin öğrencisi olduğunu söylemişti. Meğer Vasily amca ve avenesinin Rusya'ya yerleştirdikleri Chabad Lubavitch tarikatı, Hatanya denilen o uğursuz kitabı kutsal belleyenlermiş. PBS programını seyrettiğimiz gece Nada Ivanova çığlık çığlıktı. Hatanya'ya göre Yahudi olmayanların tümü bütünüyle şeytani yaratıklardır. Fıtratlarında iyi olan hiçbir şey yoktur. Yahudi olmayan bir embriyonun Yahudi embriyondan niteliksel olarak farklı olduğuna inanırlar. Habbat Hasidilerine göre yaratılış sadece Yahudiler için gerçekleştirilmiştir. Bu dünyada Yahudi olmayanların varoluşları fuzulidir. Lubavitcher hahamının Yahudi olmayanlara ilişkin beyanları ırkçılıkla Nazilere taş çıkarır. Rabinovich Lubavitcherlerin daha 1990'da Moskova'ya İtalya doğumlu 8 çocuklu 35 yaşında bir haham yerleştirdiklerini söyledi. Lazar isimli bu haham Moskova'da tam 9 yıl bu federasyon kurulsun diye beklemiş. İlerici dedikleri ılımlı Yahudiler de Vasili amcanın kurdurduğu federasyona alınmamışlar. İlerici Yahudilerin liderlerinden Haham Haim Ben Yakov, Yahudilerin tümünü temsil ettiklerini iddia eden yapılanmaların bir gecede kurulmasına izin verilmemeli demişmiş. Umarım bu grup Rus Yahudi cemaatinde bir iç savaşın çıkmasına neden olmaz. Nitekim Yeltsin'in Lubavitcherleri federasyonları kurulduğu andan itibaren Berezovski'nin ORT'si aracılığıyla Guzinski'nin Kongre Yahudilerine ve NTV'ye saldırmakta gecikmemişler. Vatan hainleri diyorlarmış, Rusya'nın batıdaki düşmanlarına yardım eden vatan hainleri. Alexey'e öğrettiğim bir Türkçe kelime, bakar mısınız? İstismar edilemeyecek, saptırılamayacak hiçbir inancın, kurumun, örfün, adetin, olgunun kalmadığı duruma bakar mısınız? Yeltsin'in yurtsever Lubavitcher Yahudileri, Guzinski'nin işbirlikçi Yahudilerine Berezovski'nin Rus Halk Televizyonu'ndan savaş ilan etsinler. Bakar mısınız? Berezovski Rusya'nın en geniş televizyon şebekesine büyük gasp dedikleri nomenklatura özelleştirmesi sürecinde el koymuş. Birinci kanal olan adını Rus Halk Televizyonu yani ORT olarak değiştirmiş. Guzinski'nin NTV'sinden önce Rusya'nın gündemini bir başına ORT oluştururmuş. O kadar ki Vasil amca Berezovski'nin aşırı güçleniyor olmasından ürkmüş. Tek elini kırmaya karar vermiş. 1995 başında kanalın başına Rusya'nın en sevilen televizyon yapımcı ve sunucusu Vladislav Listiyev'i getirmiş. Listiyev benim Moskova'ya geldiğim günün gecesi, Rossiya Otel'de Alexei'nin doğum günü kutlanırken evinin giriş merdivenlerinde katledilen adam. Andrei Zolotov'un bembeyaz bir yüzle yerinden doğrulmasını, "Tovarişi, Listiyev'e zasrelili" demesini dün gibi hatırlıyorum. Dipnot, yoldaşlar, Listiyev kurşunlandı. Sonra Galina Alexeyevna'nın bastırmaya çalıştığı çığlığını, Alexei'nin kuzeni Peder Andrei Dmitriyevich'in üst üste haç çıkartmasını, Çotin Enko'nun ellerini yüzüne kapatmasını, Natasha Ivanova'nın oy oy oy diye inlemesini, haberin otelin devasa yemek salonunda dakikalar içinde masadan masaya yayılmasını, müziğin susmasını, müşterilerin ayaklanmalarını, patlayan bir barajdan boşalan seller gibi yükselen Rusçayı, Teresa'nın öldürüleceğini biz de biliyorduk, kendisi de biliyordu demesini. 15 gün önce yakın arkadaşlarını toplamış, Berezovski'nin kendisini sağ bırakmayacağını söylemişti. Listiyev ve Lebed öldürülmeselerdi Rusya bugün bu hale düşmezdi deniyor. Rusya Federasyonu'nun %90'ını kapsayan bu iki televizyon istasyonu boğaz boğaza. Birisinin yücelttiği bir siyasiye, diğeri hırsızlık, nüfus ticareti, gasp, cinayetle dahil olmak üzere en aşağılık suçlamaları yöneltmekten kaçınmıyor. Buna karşın NTV, Adam Smith isimli Amerikalı'nın haydutlar kralı, Rusya'nın en zengin, en korkutucu, en nefret edilen adamı diye takdim ettiği Mr. Big'i ağırladığı programı yayınlamazlık da etmiyor. Alexei acı acı gülüyor, bakar mısınız? Ekranda sunucu, öldürülme tehlikesi altında olmasına karşın Mr. Berezovski gönüllü sürgün olarak yaşadığı Güney Fransa'da iktidarın iplerini elinde tutuyor. Sonra da Adam Smith ile Berezovski arasında şöyle bir konuşma. Geçen seçimlerde Yeltsin'i iktidara getiren adamın siz olduğunu söyleniyor. Biz savaşıyoruz ama Yeltsin'in başarısı için değil, biz kendi başarımız için savaşıyoruz. Çünkü kendimizi korumak istiyoruz. Bakın iki yüzlülük etmek istemiyorum. Çoğu insan biz halk için, ulusal çıkarlarımız için savaşıyoruz der. Ben kendim için savaşıyorum. Yeltsin döneminde Berezovski şaibeli bir Kremlin adamıydı. Bazılarının öldüğünü görmek istedikleri bir adam. Bir sabah kalktınız, arabanızın arka koltuğuna oturdunuz. Sizinkinin yanında park etmiş duran öteki araba öyle bir güçle patladı ki, şoförünüzün başı koptu, korumanız öldü, siz kötü yandınız. Sizi öldürmeye çalışan kim olabilir? Yeltsin 1996'da kazandıktan sonra komünistlerin ve KGB adamlarının Rusya'da sermaye diye yeni bir gücün var olduğunu anladıkları açık. Berezovski Rus medyasına kar için değil, güç kazanmak için yatırım yapıyor. Medyaya yatırım yapmaya başladığımdan andan itibaren kesinlikle açık davrandım. Rus medyasına bir iş olarak bakılamayacağını tüm içtenliğimle söyledim. İş değil mi yani? İş değil, medyayı siyasi bir manivelada olarak kullanmadığımı hiç söylemedim. Medyayı siyasi bir manivela olarak kullanıyorum. Yeltsin'i destekledik, Putin'i destekledik. Buna karşın bence çok hata yaptı. Çeçenistan'da, Hırvatistan'da hata yaptı. Yine de en iyi seçim olduğunu düşünüyorum. Siz Putin'i desteklediniz. Ya, artık onunla iyi geçiniyor musunuz? Onunla ilişkim artık kötü. Bu açık tutumumdan da memnun değil. Ancak bizim hepimizin ona yardım etmemiz gerektiğini, öğrenmesine yardım etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Putin tartışmadan anlamıyor, eylemden anlıyor. Öyleyse bizim harekete geçmemiz lazım. Gerçek bir Rus muhalefeti yaratmamız lazım. Halen Putin'e muhalif birileri var mı? Hiç yok. Bu noktada Adam Smith kameraya dönüyor. Boris Berezovski geçmişte kalmış birisi olabilir. Oysa Rusya'nın geleceği bugün büyük babalarının hayal bile edemeyecekleri özgürlüklere sahip olan yeni kuşaklar. Bu çocuklar için kültür, pop kültür demek. Sovyet günlerinde buz hokeyi, jimnastik revaçtaydı. Tenis kapitalist sporu sayılırdı. Artık değil, Moskova Uluslararası Tenis Akademisi'nde Rus zenginlerinin çocukları yılda $1000 karşılığı raket sallıyorlar. Rusya'nın şaşırtıcı Y kuşağı, Yeltsin'in Sovyet geçmişinden bir haber, umut dolu çocuklar. Rockçular ve kendi Rus MTV'leri, pırıl pırıl tenis kamplarında ışıldayan Kurnikovalar. Dipnot, Rus tenis şampiyonu Anna Kurnikova. Geleceğin büyük iş adamları, Rusya'nın Harvard İşletme Fakültesi'ne cevabı. Adam Smith, Yahudi iş adamlarının çoğunun Berezovski gibi düşündüklerini söylemeden geçemiyor. Guzinski mesela bir söyleşisinde Henry Ford'un Ford için iyi olan Amerika için de iyidir sözlerini hatırlatarak Rusya'da iş dünyası için iyi olan Yahudiler için de iyidir demişmiş. Ben de Uniexim Bank için, Most Bank için iyi olan Rusya için de iyidir diyorum. Ekranda Berezovski, Rusya'da Yahudilerin dışında herkese fırsat tanınır diye sürdürüyor. 1996 seçimlerinde Yeltsin'in karşısında aday olmasının nedeni Yahudi düşmanlarını cepheleştirmek istemesiymiş. Yüreğim darlanıyor. Chubais'ten sonra Rusya'nın en sevilmeyen adamı. Kim olsa bu nefretin altında ezilirdi gibi geliyor. Ama nasıl bir kişilikse bu, herkesin gözü önünde iktidar basamaklarını birer birer tırmanmasını, zirveye çıkmasını beceriyor. Gogol'ün bir akşam Puşkin'i hayatında gördüğü en ironik şeyin, yanan bir evin kızgın damında istifini bozmadan yürüyen bir erkek kedi olduğunu söylediğini hatırlıyorum. İnsani acıların ortasında dans eden bir şeytan. Berezovski Gogol'ün şeytanı olabilir mi?